Sayın Levent Gültekin, olağanüstü hal yasasının 3 ay uzatılmasıyla ilgili konuyu ayırarak başlayalım. Olağanüstü hal uygulaması 3 ay uzatıldı. Ancak bu 3 ayın böyle kalmayıp daha başka 3 aylarla da sürebileceği yönünde söylemler var. Hatta 1 yıldan söz ediliyor. Bu arada muhalefetten de endişelerden, eleştirilerden, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin devre dışı bırakılmasından, Türkiye Büyük Millet Meclisi devre dışı mı bırakılıyor gibi endişelerden söz ediliyor, özellikle muhalefet tarafından.
O hal uygulaması Batı'da da var, Fransa'da da var, Amerika'nın bazı bölgelerinde de uygulanıyor. Evet, Türkiye 15 Temmuz gibi kötü bir süreç yaşadı. Bir darbe atlattı. Bununla mücadele etmek için, bürokratik engelleri aşmak için olağanüstü hal sürecine ihtiyacı vardı anladığım kadarıyla. Şimdi bunlar normal. Bunlar bütün dünyadaki ülkelerde olabilir şeyler. Fakat bizi diğer ülkelerden ayıran bir fark var. Diğer ülkelerde kurumsallaşmış bir sistem var. Anayasa var, yargı var, bağımsız medyası var. O yüzden iktidarların olağanüstü hali istismar etmelerine imkan yok. Fakat Türkiye'de ne yazık ki bu dediğimiz kurumlar artık kalmadığı için siyasetin giderek işlevsiz hale geldiği bir dönemde o hal istismar ediliyor ve kötü kullanılıyor. Cumhurbaşkanının açıklamalarına bakarsak öyle 3 aylık 5 aylık sürelerle tamamlanacak gibi değil. Hatta bir yıl son yapmış olduğu konuşmadan 12 ay bile bize yetmeyebilir bu konuda demişti. İnsanları sorgusuz sualsiz işlerinden atıyor. İstediği kurumu kapatıyor. İstediği insanların malına mülküne el koyuyor. Her türlü karar alabiliyor ve bu aldığı kararların tamamı yargıya kapalı. Şimdi bu bir ülke için kurtarıcı işlemden daha çok çürütücü bir işlem haline geliyor. Geldi. Türkiye'de böyle ne yani? Şimdi Türkiye'de kanun hükmünde kararnamelerle bu olağanüstü halde geçerli olan sistem 60 bin insan işlerinden oldu. Yani atıldılar çalıştıkları kurumlardan, devlet kurumlarından. Sadece benim tanıdığım, etrafımda bildiğim, ettiğim onlarca insan var ve hiçbiri niye olduğunu bilmiyor. Sadece çağırıyorlar, tebliğ ediyorlar. Cemaatle bağlantınızdan dolayı sizi işiniz fes olmuştur diye, iş haddiniz fes oldu diye. Bir delil sunmuyorlar, hiçbir şey söylemiyorlar. Benim cemaatle bir bağım olduğuna dair elinizde nasıl bir belge var sorusunu soracak bir merci bırakmıyorlar.
Şimdi en son gelen haberlerde de bu konuda bir komisyon kurulup itirazları incelemek üzere faaliyete başlayacak şeklinde hükümetten bir açıklama vardı başbakandan. Bu konularla ilişkiniz olmadığına dair belirli kanıtları sunmanız gerekir, kendinizi temize çıkarın şeklinde bazı ibareler de var.
Var ama işlemiyor çünkü dün başbakan açıklama yaptı, kimse mağdur edebiyatı yapmasın diye. Orada bir tıkanıklık var yani, bir arpa boyu almış değil, daha şu ana kadar İşine iade edilen doğru düzgün bir şey yok. Sadece bir Tunceli'de 450 tane öğretmeni iade ettiler tekrar. Onun dışında
bir de Antalya Üniversitesi'nde.
Evet, öyle birkaç tane çok somut bir şey yok ama 60 binin ben tahminim en az 30-40 bini, belki de 50 bini mağdur. Yani 10 bin kişi yoktur somut FETÖ'yle irtibatta kurabilecekleri. Bunun yanında bir sendikaya üye diye sıradan, normal Türkiye'nin resmi kanunlarıyla, hukukuyla, anayasasına bağlı olarak kurulmuş bir sendikaya üye diye 14 bin öğretmen attılar.
PKK ile bağlantılı şeklinde, evet, bir ibareyle.
Ama yani hiç alakası olmayan öğretmenler var aralarında. Televizyonları kapatıyor. İşte İmece TV kapanıyor, Zarok TV kapanıyor, Yorum Radyo'yu kapatıyorlar. Bütün bunları kanun hükmünde kararnameyle yapıyor. İş artık bir ülkeyi kurtarmaktan ziyade bir muhalif, farklı gözüken her şeyi susturucu. İşte aydınları, yazarları içeri atıyorlar. Halbuki Türkiye gibi bir ülke bu kadar büyük bir felaketle mücadele ederken parlamentoyu yanına alması gerekiyor. Parlamentoda bir ortak akıl, ortak kararla bir neticeye varmaları gerekiyor. Fakat parlamento tamamen devre dışı kaldı.
Bu arada geçtiğimiz günlerde bir söylemi vardı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın. At izi it izine karışmaya başladı şeklinde, yani buna benzer bir cümle sarf etti. Kendisi de olan bitenden pek hoşnut olmadığını belirtti.
Ama yani somut bir adım atmıyor. Eğer bir at izi it izine karışma durumu varsa onu Türkiye'yi yönetenlerin yaptığını düşünüyoruz.
Münferit bazı olaylar da duyuyoruz. Yani sadece yukarıdan değil de alt kademedeki yöneticiler de kendi başına bazı kararlar alıyorlarmış gibi bir görüntü var. Örneğin Yozgat'ta vali kapatıyor. İşte bar, pavyon vesaire, buralarda olaylar çıkıyor. Güvenlik sağlanamıyor diye.
Aşağı kademelerdeki o münferit dediğiniz olayların tamamı yukarıya göre şekil alırlar. Yukarının tarzı, üslubu, iş tutuş şekli, meselelere yaklaşımı nasılsa o bütün ülkeye sirayet eder. Bütün makamlara. Siyasetin tarzından cesaret alanlar var, benimsemeyenler var. Cesaret alıp yapıyor. Başına bir iş geliyor mu? Hayır, en fazla ya o çok fazla oldu, geri adım at diyorlar, o da geri adım atıyor, o kadar. Sen nasıl böyle bir şey yaparsın diye bir hukuk işliyor mu? Mesela o valiye sen nereden aldın böyle bir yetki diye soran oldu mu? Yok. En fazla kamuoyu tepkisi oluştuğunda bir geri adım atıyor. Bu kadar. Senede hukuk vardır, kural vardır. Kendi başına bir iş yapamazsın. Bir adım attığında onun bedelini ödersin. Yanlış yapıyorsan karşılığını vermek zorunda kalırsın. O anlamda söylüyorum.
Bu arada Lozan Anlaşması'yla ilgili tartışma gündemde bugünlerde.
Şimdi zafer olsa ne olur? Hezimet olsa ne olur? Ne değişir Türkiye'de şu anda? Diyelim ki hezimet. Ne olur? Gidip onu yeniden değiştirebilecek bir kudrete sahip misin? Alabiliyor musun? Diyebiliyor musun mesela? Kardeşim biz tanımıyoruz artık Lozan'ı. O günkü şartları değiştiriyoruz, yepyeni işler yapacağız. Diyecek gücün var mı? Bunu diyecek durumun yok. Yani sen 2016 yılındasın Türkiye olarak. Yüz binlerce orduya sahipsin. Teknolojik olarak daha ileri bir durumdasın. O günün şartlarında 20 bin ordu var, uçağı yok, silahı yok, çökmüş bir ülke var. Sen bugün bu kadar orduna rağmen Suriye'de aylarca Rusya ile aram bozuktu diye uçak kaldıramıyordun. Uçak kaldıramadın. İsrail senin vatandaşlarını öldürdüğü halde hukuka teslim edemedin İsrail'i. Gidip barışmak zorunda kaldın. Şimdi bir ülkenin Lozan'a zafer ya da hezimet diye bakması, bunu tartışmaya açması, peki niye açıyorlar? Bunun iki tane nedeni var. Bir tane nedeni Türkiye yönetenler Türkiye'nin sahici konuların, gerçek sorunlarının konuşulmasını istemiyorlar. Mesela her gün 5-10 çocuk ölüyor. Bunun hesabını soramıyoruz. Eğitim berbat. Bunu soramıyoruz. Açlık sınırı öyle bir noktaya geldi ki bir aile için Türkiye'de asgari ücret bile o açlık sınırının altında kaldı artık. Şehirler, ekonomi, döviz bugün mesela dolar 3'ün üzerine çıkmış. Bunların hiçbirini tartışmıyoruz. Niye böyle oluyor diye. Tonlarca sorunumuz var. Bütün ülke baş başa verip bu sorunları tartışması ve doğru bir yol bulması gerekiyor. Eğitim dökülüyor, bildiğiniz gibi değil. İnanılmaz bir kötü tablo var eğitimde ve ne yazık ki hiç kimse nasıl çıkacağını bilmiyor. Tartışmıyorlar da, konuşmuyorlar da. Kalkıp Lozan'ı tartışıyorsun. Ya biz ne kazanabiliriz? Diyelim ki bütün ülke olarak kalktık bugün ve hepimiz dedik ki evet Lozan'da çok büyük hezimetmiş. Ne olur bundan? Biz ne kadar elde ederiz ülke olarak bundan? Nasıl bir dert çıkarmış oluruz? Her olay kendi şartları içerisinde gerçekleşmiyor mu? Yani her bugün mesela diyelim ki 50 yıl sonra biri kalsa dese ki Türkiye'nin İsrail'le politikası tam bir hezimetti. Bir anlamı var mı? Bugünün şartlarında bu iktidar böyle davranmanın daha doğru olduğuna kanaat getirdi. İsrail'le barışmanın daha doğru olduğunu düşündüğü için gitti. İsrail'le barışmak zorunda kaldı. Şimdi 50 yıl sonra biri kalsa dese ki ya bu İsrail'le anlaşma da çok saçma sapandı. Ne anlamı var ki? Bitti, yaptılar, imzaladılar. Peki Lozan zafer mi, hezimet mi? Bir şeye zafer ve hezimet üzerinden bakılma. Elbette eksiklikleri vardır, günün şartları vardır. Şimdi buradan baktığınızda hezimet görünür. Ama Birinci Dünya Savaşı'nı kaybetmiş bir ülke olarak baktığınızda ortaya bir ülke çıkmış olarak görürsünüz. Birinci Dünya Savaşı'nı kaybettiğinde ülkenin yarısı işgal altındaydı. Maraş'ından, Urfa'sından, İstanbul'undan, Edirne'sinden, İzmir'inden her bir ülke bir tarafı işgal etmişti. Şimdi bu kadar işgalden ancak bu kadarını çıkarabildiniz. Ha daha iyi çıkar mıydı? Çıkabilirdi. Başka biri olsaydı daha zekice pazarlık yapabilirdi. Belki çıkarabilirdi. Yani şimdi siz şu anda bir iş yapın, ben de dışarıdan izleyen biri olarak sizin ne kadar doğru yaparsanız, ne kadar düzgün yaparsanız yapın, mutlaka dışarıdan bakan bir göz olarak farklı bir kanaatim vardı benim. Ya şöyle yapsanız bana göre daha iyi olur diyebilirim. Tekrar edeyim, asıl sorun oranın hezimet ya da zafer olması değil. Bugün Türkiye'nin daha ağır sorunları olmasına rağmen hala geçmişi tartışıyor olmaları ve bunu getirip Türkiye'nin gündemine sadece insanlar oyalansınlar bununla mantığıyla. Çünkü bakın bütün yazarlar, gazeteciler, aydınlar bunu tartışıyorlar. Tamam. Diyelim ki bütün aydınlarımız ve bütün yazarlarımız kanaat getirdiler ki Lozan bir hezimetmiş. Bundan Türkiye'nin ne kazancı olacak, bizim ne kazancımız olacak? Doğu'da şu anda çatışmalardan dolayı 500 bin çocuk okuluna gidemiyor. 500 bin çocuk okulsuz. O çocuklar büyüyecekler. Ya bugün 4 gündür televizyonlar, gazeteler o çocukların okula gidememesini tartışıyor olsaydılar belki daha sağlıklı bir sonuç almış olacaktı. Ama yok, Lozan tartışıyorlar. Turizm 2017'de de sıkıntılı bir tablo gösteriyor. Ya bunu nasıl aşarız? Ne yaparsak biz bu turizm gelirlerini artırabiliriz? 4 gün boyunca bunu tartışmış olsaydık bir şey elde etmiş olurduk. Anlatabiliyor muyum? Böyle bir tablomuz yok. Ne yazık ki Türkiye'yi yönetenler Türkiye'de gerçek sorunların konuşulması istemiyorlar ve istiyorlar ki böyle sudan konular konuşulsun ve onlar da istedikleri gibi at koştursunlar ülkede. Böyle bir tablo var ne yazık ki. Geçmişte kavga etmek, onun üzerinden hamaset yapmak, kendi tabanına mesaj vermek, kendi tabanına, yani bununla bir yere varamaz Türkiye. Türkiye'nin hiçbir yerinde hamasetle bir yere varan bir ülke yok. Sahici işler yapmak zorundasın, sorunlarını tartışmak zorundasın, gerçek çözümler bulmak zorundasın, geçmişi bırak, biraz da geleceğe bak. Biz 20 yıl sonra Türkiye neredeyiz diye bir vizyonumuz yok. 5 yıl sonra neredeyiz diye bir vizyonumuz yok. 1 yıl sonramızı göremiyoruz, 1 yıl. 1 yıl sonrasını göremeyen bir ülke 100 yıl öncesini niye konuşur?
Gerçi 2023 ideallerinden söz ediliyor.
2023 için ne yapıyorsun? Okulun yok, eğitimi yok, hocaların yok. FETÖ diye bir, bak şimdi mi konuşuyorlar. TSK'nın yarısından çoğu terör örgütü ilan ettiğim insanların mensubu, bir örgütün mensubu olduğu söyleniyor. Yani az çok bu işi bilenler TSK'nın hala yarısından daha fazlasının FETÖ'cü olduğunu söylüyor. Ne yapacaksın 2023'e? Nasıl temizleyeceksin? Nasıl çıkacaksın? Kürt sorunu çözemiyorsun. Her gün 10 tane çocuk ölüyor. 2023'e nasıl gideceksin? Çözdün mü? Yok. İşsizliği çözemiyorsun, asgari ücreti çözemiyorsun, açlık sınırını çözemiyorsun. O kadar çok sorun var ki gelsin bir bağımsız kuruluş kamuoyuyla da bir anket yapsın. 5 yıl sonranızla ilgili kanaatiniz nedir? Bakın bakalım %50'den daha fazlası mutsuz, huzursuz ve karamsar mı değil mi? Şimdi böyle bir ülke geçmişi niye tartışır onu anlamış değilim gerçekten.
Dilerseniz son olarak bir de Fırat Kalkanı operasyonuna ve kilise hala düşmekte olan füzelere değinelim. Geçtiğimiz günlerde yine 3 füze düştü kilise Suriye tarafından, Suriye sınırının diğer tarafından.
Şimdi Fırat Kalkanı bir kere başladığı gibi gitmiyor. Bir durgunluk var. Türkiye'nin gündeminden çıktı neredeyse. Cumhurbaşkanı Erdoğan Amerika seyahatinden sonra işlerin rengi değişti. Amerika'daki görüşmeleri aktaran gazetecilerin yazılarından, onların kulis bilgilerinden aldığımıza göre Amerika dur dedi Türkiye'ye. Aynı zamanda Rusya'dan açıklama geldi. Yani biz böyle senin istediğin gibi elini kolunu sallayarak Suriye topraklarında içeri gitme kabul edemeyiz. Ne yapmak istediğini bize izah et, biz izin verirsek devam et. Anladığım kadarıyla Rusya da izin vermiyor artık. Daha bundan birkaç gün önce şurayı alacağız, burayı alacağız, filan edeceğiz diye. Fakat son 10 gündür neredeyse hiç artık Fırat Kalkanı var mı yok mu tartışmıyoruz. Yani orada Amerika var, Rusya var, dünyanın farklı ülkeleri var. Onlarla anlaşamıyor, onlar Türkiye'yi dahil etmiyorlar. PYD ile kavgalı, Amerika PYD'ye silah veriyor, PYD ile iş tutuyor. Türkiye'ye dur diyor. Açıklama geldi, Amerika ile Rusya artık Suriye konusunda görüşmekten var. Tamamen iptal ettiler. Kalktılar masadan, görüşmüyorlar artık Suriye konusunda. Herkes bildiğini yapıyor. Yani ölüm devam. Şimdi böyle bir ortamda nasıl engelleyecek ben çok merak ediyorum. Türkiye bütün askerini soksa bile oraya. Diyelim ki yendi, püskürttü, gitti. 100 kilometre içeriye kadar gitti. Koruyamaz ki orayı. Geri dönüp geldiğinde onlar bir daha geri gelecekler. Orası sistemi, düzeni olan bir ülke pozisyonu değil ki artık Suriye. Dağılmış, paramparça olmuş, yıkılmış. Herkesin at koşturduğu, her tonlarca bomba yağdırdığı, yüzlerce ülkenin bir şekilde işin ucuna dahil olduğu bir alan. Ne yapabilir ki Türkiye? Çünkü dediğim gibi hem Amerika hem Rusya Türkiye'yi uzak tutuyor. Amerika ve Rusya izin vermiyor diye kendi kilisine atılan bombaları engelleyemiyor. Asıl rahatsız eden nokta burası. Lozan'a hizmet diyorsun ama kilise bomba düşmesini engelleyemiyorsun. Engelle, sonra kalk Lozan'ı konuş. Bütün şehirleri işgale uğramış bir vatandan az çok küçük de olsa bir elde bir vatan kalmış. Bütün şehirlerin gidiyordu. Maraş, boşuna mı Kahramanmaraş olmuş? Urfa, boşuna mı Şanlıurfa olmuş? Antep, boşuna mı Antep olmuş? Bütün bunlar Samdoğu 1. Dünya Savaşı sonrası işgalden kurtulmanın verdiği ünvanlar bunlar. O işte işgalden kurtulmanın, o Kurtuluş Savaşı'nın neticesinde Lozan'la da onu karar haline getirmişsin. Sen şimdi bak şurada sınırın öte tarafında 5 kilometre ilerisinden senin kilise bir örgüt füze atıyor, bomba atıyor, gidip engelleyemiyorsun. Niye? Çünkü Rusya ile Amerika buna izin vermiyor ve sen de hayır kardeşim ben siz kimsiniz ki sizin izninizi alayım diyecek gücün de yok. Gerçekçi olmak gerekiyor. Ha böyle bir şey söz yapacak bir pozisyonu değil. Senin düşman ilan ettiğin PYD'ye Amerika silah satıyorum diyor. İzlemiyor da bunu. Silah veriyorum diyor, satıyorum diyor. Demiyor, veriyorum, yardım ediyor. Yani ben aslında seninle savaşıyorum diyor. Ona da sesini çıkaramıyorsun. Hayır niye kardeşim sen nasıl olur da benim düşman gördüğüm bir yapıya silah verirsin diyemiyorsun. Caydırıcı gücün de yok. Kaldım böyle. O yüzden Fırat Kalkanı'na Türkiye'nin yapabileceği bir şey yok. Dünya hayır dediğinde Türkiye hiçbir şey yapamaz. Bu sadece Türkiye ile ilgili bir şey değil. Tek başına hiçbir devlet yapamaz. Almanya ben gideyim filan ülkeyi içime katayım dediğinde ya da filan ülkede şöyle bir operasyon yapıyoruz. Bütün dünyaya kalkıyor ve durduruyor. Yani dünya artık öyle bir noktada ki tek başına bir ülke bir şey yapamıyor. Amerika bile Birleşmiş Milletler'den karar çıkarmadan kolay kolay tek adım atmıyor bu tip işlerde. Yani o kadar güçlü olmasa. Şimdi Musul operasyonu hazırlığı var. Türkiye'yi katmıyorlar. Elbap operasyonu var. Rakka'ya operasyon yapacaklar. IŞİD'i temizlemek için. Amerika açıklama yaptı. Biz PYD ile gidiyoruz. Sen geliyorsan gel, gelmiyorsan gelme. Şimdi Türkiye hayır kardeşim ben PYD istemiyorum diyemiyor. Diyor ama etkisi yok, karşılığı yok. Gidip katılamıyor da bir anlamda işte birkaç tane askerle 3-5 tankla o sınırın etrafında dolaşıyorlar ve ne ileri gidecek durumları var ne de somut adım atacak, sonuç alacak bir güçleri var.
Ancak gazetelerde şöyle bir haber vardı. Türkiye'nin askeri olarak desteklediği Suriyeli muhalifler, Özgür Suriye Ordusu olarak savaşan muhalif gruplar, IŞİD'in elinde bulunan ve örgütün, IŞİD'in sembolik önem verdiği ve yığınak yaptığı Dabık Köyü'ne yaklaştı diyor. Buranın alındıktan sonraki merhalesinde de, safhasında da Elbap olduğu belirtiliyor bir yerde. IŞİD tarafından çok önem veriliyormuş. Haberler böyle.
Ne kadar önem verilirse verilsin. Diyelim ki alsa ne olacak? Suriye'de o kadar çok farklı şeyler var ki yani Özgür Suriye Ordusu IŞİD'in elinden bir köyü kurtardı. Sonra öbür tarafta bir sürü çatışmalar var. Rejim var. Rusya açıktan Suriye'ye destek veriyor. İran açıktan destek veriyor. Ne yapacaksın? Nereye kadar gidecek? Öte dediğin kim? Birkaç bin içinde olacak. Topluluğu. Hani bir ordu değil, bir şey değil. Örgüt.
Davık'la ilgili IŞİD şunu söylemiş kendi sayfasında. Kafirlerle inananlar arasında yaşanacak ve kıyametin habercisi olacak. Nihai bir savaşın yaşanacağı yer olduğuna inanıyorlarmış.
Bilmiyorum. Musul için bir operasyon hazırlanıyor. Çünkü Musul en büyük alan orası. Para kaynakları orası, petrol kaynakları orası. Yani Musul'un çok önemli olduğunu biliyoruz. Fakat ben o dediğiniz köyün ne kadar, yani köy adı üzerinde ne kadar IŞİD'e merkezi kıymeti katan bir işlem olduğunu bilmiyorum. Ama alsalar ne olacak ki? Diyorum ya, Rakka'sı var ondan sonra. Mısır'ı var, başka şehirleri var. Bütün onlarda sadece Türkiye'nin baş etme şansı yok. Şu anda bütün dünya zaten uğraşıyor. Yani Amerika havadan bombalıyor, PYD'yi aşağıdan vuruyor, Rusya bir taraftan yapıyor.
O da başka bir konu değil mi? Bu kadar ülke bombalarken, uğraşırken, savaşırken IŞİD yani bir takım gerilemelerde bulunuyor. Belki bazı kayıplar veriyor, bazı yerleri terk ediyor ama sonuçta orada.
Evet, sonuç ortada. 5 yıldır savaş var. 5 yıldır elde ettiklerinin o tablo ortada. Dünyanın bombasını yağdırdılar oraya. Bütün ülkeler, Fransa'sı, Almanya'sı, Amerika'sı, Rusya'sı, İran'ı. Herkes bir taraftan kendine bir bomba yağdırıyor. IŞİD'le mücadele ediyoruz diye. Ama ne ki bitmez ki örgütler böyledir. Yani düzenli ordu gibi değildir ki. Arazi olur, yerini değiştirir. Ülke gibi değilsin. Hem burada ülkesin ve burada kaybedecek çok şeyin var. Terör örgütleri öyle değil ki. Kaybedecek bir şeysi yok canından başka. Dediğim gibi Amerika'daki görüşmeden sonra Fırat Kalkanı operasyonu sıcaklığını, yoğunluğunu kaybetti. Neden olduğunu bilmiyorum. Göreceğiz önümüzdeki günlerde ne olacağını. Umut ediyorum Türkiye için daha da büyük bir felakete dönüşmez.
Sayın Gültekin çok teşekkür ediyoruz.
Ben de çok teşekkür ederim. İyi yayınlar diliyorum size.
İyi günler. Hoşça kalın.